Evet. Merhaba Koray Kocabaş.
Selam, ne haber?
İyidir, senden ne haber?
İyidir. Karlı İstanbul'dan merhaba tekrar.
Hala karlı mı ya?
Evet, bayağı yağıyor.
Yani yok mu sizde home office, evden çalışayım karlı madem falan?
Yani
Şirketi
bizim hep ulaşım
gömme
rahat olduğu için de sıkıntı yok.
İyi bakalım. Şimdi bu podcast serimizde seninle de özellikle konuşmak istedim. Çünkü çok fazla övmeyeceğim seni, biliyorsun sevmem seni övmeyi, ama en azından bu konuda
Kıskandığını biliyorum.
bu konuda tecrübeli, en azından hakim kişilerden biri olduğun için ve benim de aslında birazcık az bilgim olan diyelim konulardan biri olduğu için seninle konuşma ayarlamak istedim aslında. Ama öncesinde normalde böyle session'a başladığımızda karşı taraf kendini tanıtıyor, ama bu sefer ben farklı bir şey yapıp karşı tarafı ben tanıtmak istiyorum.
Aha sıkıntı.
Sen aslında Microsoft'la çok sıkı çalışıyorsun, MVP'sin aynı zamanda. Fakat seni tanıyan ayrı bir kesim var, development tarafında belki ya da işte Big Data tarafında. Ben daha çok Infrastructure IT Pro tarafındayım. Fakat belki birçok kişinin bilmediği şekilde bizim tanışıklığımız birazcık erken dönemlere denk geliyor. Lise 1,
Yaş
lise
15.
hazırlık, evet, 15-14 yaşlarında aynı lisede, sonra aynı üniversitede, sonra benim üniversiteyi bırakmamla ayrı üniversitelerde isyan edip üniversiteden o sınav sonucunu hatırlıyorsundur herhalde. Ben böyle bir
Evet.
üniversite okuyamam.
Bana kalkülüs anlat deyip anlatmadığım ve sonrasında gelişen olaylar vardı.
Evet, yani sınavdan çıkıp okulu terk eden ilk insan. Ben aslında sınavdan çıkıp kapıdan çıkmayı planlamıştım, ama bir daha kapıdan girmedim içeriye. Ondan sonra da devam eden çok yakın arkadaşlığımız var. Hani derler ya, ailece görüşüyoruz falan böyle. Aha, altın günleri falan yapıyoruz.
Eşine selamlar.
O şekilde bir arkadaşlığımız var. Bu arkadaşlığın aslında başlaması da çok ilginçti. Gene böyle daha çok işte TÜBİTAK'ın bilim kitaplarını nasıl alabiliriz? O zamanlar tabii böyle internet falan çok yaygın değil. İşte toplu halde alalım, işte şuradan sipariş verelim, birlikte teleskop mu yapsak gibi böyle garip garip fikirler. Hiç
Tümsek ayna.
evet, tümsek ayna nereden buluruz? İşte aynayı büksek tümsek olur mu gibi. Bilimden tamamen uzak yaklaşımlarla. En azından bilim adamı olmayacağımızı anlamıştık. Ama üniversiteyle birlikte, yanlış hatırlamıyorsam, en azından IT sektörüne bir giriş yaptık. O zamanları hatırlıyorum. Sen yazılım tarafında bir kariyer çizmenin mantıklı olacağını ve bu noktada işte bir şeyler yapmak istediğini bana söylemiştin. Ben de senden gaza gelip evet, yazılım ben de yapabilirim, çok güzel, neden Koray yapıyor da ben yapamam diye
Hatta
başladım.
hatırlıyorsun ilk başta business odaklıydık. Ben business tarafını çizecektim. Sen yazılımını yapacaktın.
Tabii ben core
Bir
yazılımcıyım, yani öyle söyleyeyim.
film
Direkt
kiralama projesi üstüne.
arka taraftaki direkt core yazılımcıyım, ama yazılımı bilmeyen core yazılımcıydım. Öyle bir sıkıntı vardı projede.
İşte bir hatayı bulunca
Sonra evet, ben Delphi ile yazılım serüvenime başlamıştım. Bayağı da keyif almıştım aslında. Bir şeyler de yapmıştım. Seninle tekrardan buluşana kadar kendime güvenim bayağı yüksekti. Bayağı oyunlar falan yapıyordum, Pac-Man'e benzer. Ondan sonra bir film kiralama yazılımı sen bana sunmuştun. Bunu büyük çekmesi de film kiralama şirketlerine satarız. Senin business plan da gerçekten çok geleceğe dönük yani. Böyle yıllarca bizi kurtaracak para
ama
kazandı.
bir şey söyleyeceğim. Yıl kaçtı? 2000 miydi? 2001 mi? 2001'di
2001
galiba.
tabii. Sonra ben yazılımı yazmıştım bayağı. Baya film falan entry girebiliyorsun, eskiye dair görebiliyorsun filmleri. Sonra sana gösterdiğimde böyle 7 saniye içinde falan programın aslında patlak olduğunu, içerisinde baya bir bug olduğunu falan bana geri döndürmüştüm. Ve o gün ben yazılımı bıraktım. Şu an o yüzden buradayım. Şu an o yüzden kötü durumdayım. Bu
Aslında
podcast'i yardım amacıyla yapıyoruz. Ne diye.
şöyle bir şey var. Bu PowerShell çıktığında da hatırlıyorum sen.
Evet.
Artık sana ihtiyacım yok, kendi yazılımı kendim yapabileceğim falan diye böyle bir mail atmıştım bana.
Aynen öyle.
PowerShell'le istediğimi
PowerShell
yapıyorum diye.
bence benim çocukluk hayallerimi, o yüzden herkese PowerShell kullanın diyorum. Çocukluk hayallerimi aslında tekrardan gerçeğe dönüştüren bir şey oldu. Seninle birlikte yıkılan o çocukluk hayallerim tekrardan açığa çıktı bence. Çünkü PowerShell bize kolay syntax, bizim gibi çok böyle yazılım oryantasyonu almamış IT pro'lara bunu mümkün kıldı. Tanışıklığımız böyle başladı ve halen devam ediyor. Şu an ayrı şehirlerde, ayrı ülkelerdeyiz ama genelde garip garip yerlerde hep kesişmelerimiz oluyor. Kariyer anlamında da.
Anıl
Hatta
biraz daha uzatırsan podcast bitecek, daha konuya
zaten
giremedim.
podcast'imiz bu kadardı. O yüzden teşekkür ediyorum Koray. Şimdi senin kayıp işte teyzeni getiriyormuşuz buraya falan. O zaman hızlıca bir intro ile girelim. Sen birazcık kendinden bahset. Neler yapıyorsun, neler yaptın? Microsoft özelinde MVP'liğinden bahset, hangi alanda? Ondan sonra konuya girişi yaparız.
Tabii, adım Koray Kocabaş. Yaklaşık 9 senedir iş zekası ile ilgileniyorum. İşte özel firmalarda da görev yaptım. Onun dışında üniversitede son 3 senedir de Bahçeşehir Üniversitesi'nde iş zekası üzerine eğitim veriyorum, yüksek lisans programlarında. Normalde aktif olarak çalıştığım yer ise Yemek Sepeti'nde. Yemek Sepeti'nde BI ekibindeyim. Yine 2014'ten itibaren de eski adı SQL Server MVP'si, yeni adı Data Platform MVP'si. Son 2 senedir de MVP olarak hayatıma devam ediyorum.
Data platform içinde bir sürü section var değil mi? Farklı farklı ürünler
Tabii
var.
data platformdan yeni aslında işin içine sadece SQL Server değil, SQL Server dışında Azure'daki data oriented servisler de işin içine girmeye başladı. Buna Big Data çözümleri de var ki bugün esas konuşacağımız konu o zaten. Onun üzerine de aktif olarak görev alıyorum. Böyle konuşunca bir tuhaf oldu. 15 yaşından beri tanışınca.
Evet, ya bana bakmayarak konuş istersen burada yukarıya
Evet,
falan
ben ekranı falan kapatabilirim.
bak. O yüzden aslında bugünkü session'ın genel konusu da Big Data. Seninle bu konuda bayağı bir çalışmalar yaptığını, Türkiye'de nadir olan çalışmaları yaptığını ve Microsoft'un da ürünlerini, çözümlerini, servislerini bu datayı anlamlandırmada kullandığını biliyorum ben. Ama dediğim gibi bana çok çok yakın olmayan, en azından direkt içinde olmadığım konular. O yüzden bir genel anlamda sorularla başlayalım bence. Mesela bana göre bir IT pro olarak
Hangi
benim hep
Big Data
gördüğüm,
nedir?
hayır daha enteresan bir soru soracağım. Big Data'yı ben şeye benzetiyorum. IP version 6 vardır. Biz 2000 yılında IP version 6 anlatıyorduk. Yıl oldu 2016, biz hala IP version 6 anlatıyoruz. Biliyorum gelecek, ihtiyacımız var. Ama bir türlü gerçekliğe kavuşmadı. Bir havada bulut olarak hep kaldı. Big Data da benim yıllardır duyduğum ama galiba son birkaç senedir gerçekten elimizde tool'larla veya algoritmalarla anlamlandırabildiğimiz bir şey haline geldi diye düşünüyorum. Sorum o yüzden, Big Data hep mi vardı, yeni mi oluştu, neden son yıllarda popüler oldu, biraz bundan bahsetsen süper olur aslında.
Ya şöyle, popüler olmasının sebepleri aslında genel olarak sosyal medyanın yaygınlaşması ve startuplarla ilişkili. Şöyle ki, normalde işte özellikle Facebook çıkmadan önce veya sosyal medya platformları hayatımıza bu kadar girmeden önce zaten ilişkisel veri tabanları ciddi derecede ihtiyacımızı karşılayan yapılardı. Fakat bununla birlikte
İlişkisel
bu
veri
yapı,
tabanı dediğin SQL örnek olarak değil mi mesela?
evet, SQL Server, Access de buna söyleyebilirsin, SQL Server da söyleyebilirsin, Oracle'ı söyleyebilirsin, DB2, MySQL, PostgreSQL, bunlar ilişkisel veri tabanları olarak geçiyor. Ama şimdi günümüzdeki startuplara baktığımızda, ki sen de startuplarla ciddi derecede ilgilisin, dünyada şu anda en büyük 3 tane değerlemesi olan startup'a baktığımızda, bunlar sırasıyla Uber, Airbnb ve Palantir. Şimdi Uber'e bakıyoruz, son aldığı yatırımla birlikte 70 milyar dolar civarında bir değerlemesi oldu. Ama Uber'in hiç arabası yok mesela.
Evet,
Uber'in
sırf
sadece
asete
datası
sahip
var.
olmadan.
Evet, 70 milyar dolarlık dünyanın en büyük taksi şirketi. Airbnb'ye bakıyorsunuz. Airbnb'de de hiç bir gene ev yok, oda yok, otel yok, hiçbir şey yok. O da en büyük ikinci değerleme mesela. 25 milyar dolar civarında bir değerlemesi var. Üçüncü şirket ise Palantir. Palantir bunlara göre biraz daha az bilinen bir şirket. Palantir'e baktığında da yaptığı tek şey aslında Big Data çözümleri sunan bir şirket. Yani bunlarda da bunun elinde bir asset veya bir data oriented bir business yok. Gidiyor şirketlerin problemlerini çözüyor. Bunun üzerine bir
Aklıma bir
değerleme
şey
oluyor.
getirdi. LinkedIn'de son böyle birkaç aydır hep klasik bir paylaşım var ya, resim. İşte Airbnb hiç oteli yok ama şu kadar.
Evet.
İşte bilmem ne WhatsApp hiç çalışanı yok şu kadar. Türk Hava Yolu. Yani vermek istediği mesaj bence mantıklı ama birazcık sakat bir mesaj. Çünkü şimdi Türk Hava Yolları ile bunları karşılaştıramazsın. Tamamen farklı sektörler. Türk Hava Yolları'nın ya da işte başka bir firmanın aset, yani her firma aset olmadan para kazanamaz ya da ne bileyim
Aynen öyle.
aksiyon alamaz. Bunlar farklı bir sektör diye düşünüyorum ben. Ama son birkaç aydır sürekli o paylaşımı görüyorum herkeste.
İyi, 2 artı 2 eşittir 4 paylaşımlarından daha çok görmen anlamlı olmuş, güzel olmuş. LinkedIn'de
2 artı öyle 2, 4, 3 artı 3 kaçtır? Önemli olan o.
Ya en son şeyi de gördüm. Babam vefat etti, cuma şey cenaze namazı şuradan kaldırılacaktır falan yazıyor. Neyse, konuya geri dönecek olursak. Ya bu startuplara baktığımızda özellikle full data oriented olması ve bu dataların işlenerek aslında şirketlerin productivity'sinin arttırılmasından dolayı biraz daha bir ilgi oluştu. Öte yandan dediğim gibi özellikle Facebook'un, Twitter'ın, LinkedIn'in veya onlardan sonra gelen işlemlerin, startupların tamamıyla data odaklı olması ve bu datayı işlemelerinde ciddi derecede sıkıntı veya yüksek maliyetle karşılaşmaları. Yani bu illaki teknik olarak yapılamazlık değil. Kimi zamanlarda yapılır ama çok yüksek maliyetle yapılır. Yapılır ama işte işlenmesi maliyetlidir gibi yapılar var. Bunlardan dolayı aslında doğmuş bir yapı. Açık, genellikle Hadoop ekosistemi dediğimiz open source kaynaklarla çalışılan bir yapı. Ama bu herkesin sorduğu ve işte Big Data çok konuşuluyor dedin ya, aslında bu çok konuşmasının sebeplerinden biri Harvard Business Review'da yayınlanmış olması. Harvard Business Review yaklaşık birkaç sene, 3 sene veya 4 sene önce şey diye bir cümle söyledi. İşte 21. yüzyılın en seksi mesleği data scientistlik diye bir cümle söyledi.
Forecasting attı ileriye dönük.
Aynen öyle ve o gün bugündür işte ülkemizde de bütün dünyada da Big Data çok güzel bir şey falan diye böyle sunumlar yapılıyor. Ya günün sonunda ben 3'e ayırdım Big Data'yı. Çünkü kime sorsam herkes farklı bir şey söylüyor. Ki haksız da diyemem ama genellikle 3 kısma ayırdım. Bu 3 kısımdan ilki işte pazarlama ve business odaklı insanlar. Bu insanlara göre Big Data demek aslında yoğun bir veriyi işliyor olman demek. Ama bu yoğunluğun bir kesin bir şey yok. Daha önceden karşılarına çıkmayan bir şekilde kompleks sorguları yapıp onların ihtiyaçlarını karşılıyorsan bu onlara göre Big Data. Arka planına çok fazla bakmıyorlar. Bu pazarlama ve business odaklı kişilerin görüşü. Bir de business intelligence odaklı kişilerin görüşü var genellikle. Onlar da diyor ki datanın miktarı çok büyükse, yani birkaç terabayt ve üstüyse, bunların üzerine sen işlem yapıyorsan bu Big Data projesidir. Gene onlar da çok fazla bir altyapıya çok fazla takılmıyor. Yani bu SQL Server da olabilir veya işte Appline sürümler dediğimiz Teradata da olabilir, Oracle'ın Exadata'sı da olabilir, Exalytics'i de olabilir. Bunların üzerine işlem yaptığınızda ve data miktarınız belli bir boyuttaysa,
yani yapısal... aslında belli bir dataset üzerinde ben işlem yapıyorsam ve kabul görmüş bir size'ın üzerinde ise Big Data projesi yapıyorum gibi bir anlam mı çıkıyor ortaya?
Ya BI'cılar böyle diyebiliyor. Ama dediğim gibi bu hala böyle bir terminoloji olarak oturmadığı için herkes her şeyi söyleyebiliyor. Aynı şey data mining konusunda da geçerli. Mesela geçen gün Excel'de data mining yapıyorum diyen bir arkadaşla karşılaştım. Pivot tablo üzerinde yaptığı işlemleri data mining sanıyordu. Software developerlara baktığımızda da onlar da şu tezi savunuyor. Eğer bir Hadoop sisteminde, Hadoop ekosistemini kullanarak işlemler yapıyorsam bu Big Data projesidir diyor. İşte burada da aslında şöyle bir durum var. Hadoop'ta da unstructured ve structured dediğimiz iki farklı data tipi var. Hatta bir de semi-structured denilen var. SQL Server veya ilişkisel veri tabanları dediğimiz kısımlar daha çok structured data tiplerini işliyordu. Fakat Hadoop'un bize getirdiği en büyük katma değerlerden biri unstructured dediğimiz tamamıyla illaki kategorik olmayan verileri de işleyebiliyoruz. İlişkisel verileri de işleyebiliyoruz. Bu arada data deyince hep insanların aklına şey geliyor, KPI geliyor işte. Şirketlerin data deyince akla ilk gelen şeyler neler? Satış nedir? Ciro nedir? Kârımız nedir? Şehirlere göre satış. Aslında sadece bu Big Data bu değil. Big Data'ya baktığımızda hayatımızın her yerinde karşımıza çıkıyor. Özellikle işte geçen günlerde Türkiye'de de açıldı. Muhtemelen sen İngiltere'de kullanıyor olabilirsin. Netflix'e baktığımızda.
Amazon Prime.
Hemen boz beni.
Çünkü bedava kargosu var bir de.
İşte tam bir ucuzlu Türk mantığı. Netflix'e baktığımızda Netflix hemen hemen aldığı nefesi data üstünde işleyerek yapıyor. Yani House of Cards dizisini izliyor musun bilmiyorum. Diziye baktığımızda dizinin başrol oyuncusundan yönetmenine, senaryosuna, dizinin ilerleyen bölümlerinin nasıl şekilleneceği bile aslında tamamıyla data odaklı, insanların verdikleri tepkilere göre şekillenen bir yapıda. Ve işte Netflix'e baktığımızda şu anda 65 milyon üzerinde bir kullanıcısı var. Bu kullanıcılar 140 ülkede şu anda yeni açılmayla birlikte Çin hariç. İşte ve bulut sistemde aslında bulutta tuttukları veri miktarı sadece data warehouse için, yani analiz etmek için kullandıkları data miktarı 25 petabyte boyutunda.
Ama şöyle bir şey var değil mi? Yani biz yıllardır zaten bu dato bir şekilde akıyordu bir yerlerde. Bu dataya buraları kesmeyeceğim Koray. Bu dataya zaten sahiptik yıllardır. Fakat son yıllarda bunu işleyebilme yöntemlerine sahip olduğumuz için bence o davranışları öğrenebilme. Yani Microsoft'un ben kendi uzman olduğum taraflarına baktığımda da mesela Microsoft'un bazı çözümleri içerideki kullanıcı davranışlarını veya tool'ların bazı davranışlarını öğrenip daha sonra oradaki anormalliklere göre sana alertler gönderebiliyor. Aslında o data hep vardı bizde. Sadece son yıllarda bunu işleyebilmeyi ve anlamlandırabilmeyi öğrendik galiba.
Ya şöyle, datalar vardı. Mesela Big Data ile ilgili örneklere bakarsan en çok yapılan şeylerden biri web sitelerinin log analizleridir. Eskiden de loglar tutuyordu. Loglar yeni tutulan bir şey değil. Fakat eskiden şöyle bir mantık vardı. Ben de zamanında yaptım bir çalıştığım firmada. Ya loglar çok fazla data üretiyor ama bu datayı çok fazla kullanmıyorsun. Ve datayı tutmanın maliyeti yüksek. İşte SAS veya SSD disklerde tutuyorsun, ilişkisel veri tabanında tutuyorsun ve bunları tuttukça maintain etmenin ve gerekli IT maliyetleri de çok yüksekti. Ama günümüze baktığımızda diskler inanılmaz ucuzladı. Yani özellikle bulut sistemden bir disk aldığında 1 GB artık rakam bile değil ve çok çok çok ucuza tutabiliyorsun. Dolayısıyla disklerde tutmanın maliyeti azaldı. Geriye bir tek işleme maliyeti kaldı. İşleme maliyetiyle de ilgili kimi yeni tool'lar çıkarak aslında komponentler çıktı işte Hadoop üzerine ve bu sistemler sayesinde işlemler yapabildik. Yani şeye baktığımızda, log'lara baktığımızda mesela gene Netflix'ten örnek vereceğim. Günlük log sayısı 550 milyar kayıt. Yani birçok şirketin hayatı boyunca, bütün şirket hayatı boyunca görmeyeceği kadar log'u bir günde üretiyor. Veya Spotify'a bakıyoruz. Spotify'da da günlük 1 terabayt civarında sadece kullanıcının hareketleri loglanıyor. Bu da muazzam bir data. Veya işte Spotify'daki sıkıntı biraz daha farklı. Orada 20 milyon şarkı var. Mesela muhtemelen sen de dinliyor olabilirsin. Gene beni bozmazsan bilmem
Amazon
neyi dinliyorum
Prime'da
diye.
Otomatik müzik de geliyor.
sen
adamlar all in one yapmış. Yapacak bir şey yok ne yazık ki.
Tamam, o zaman ben kendim açımdan kullanayım. İşte Weekly Discovery modülüyle Spotify aslında senin dinlediklerine uygun şarkılar getirmeye başladı. Bu şarkılara baktığın zaman 20 milyon şarkı var şu anda.
Evet.
Ve bunun üzerinde bir çeşitli ciddi derecede yüksek kapasiteli makinalarla analiz yapıyorlar. Bu arada bu illaki hani ilk başta demiştik ya, data demek sadece satış veya KPI veya işte ciro demek değil. Günlük hayattan örnek verdik. Aslında hiç dokunduğunu düşünmediğimiz yerlerde de data ile ilgili olaylar var ve bu ciddi derecede yer kaplıyor. Mesela Formula 1 araçlarına baktığımızda 200 GB civarında bir data üretiyor. 2000 sensörden bir yarış başına. Dolayısıyla toplam yarışa baktığımızda bir yarış 5 terabayt civarında bir veri üretiyor. Şimdi bu niye önemli? Formula 1'de saniyeleri geçtim, artık milisaniyeler bile önemli ve bunun üzerine analiz yapmaya başladılar. Dolayısıyla bunlar da sürekli incelenerek Big Data çözümlerinde çeşitli fayda sağlayabiliyorlar.
Bence süper bir örnek dediğin, yani sadece kar amacıyla değil, aslında o da gene kar amacıyla ama günlük yaşantıda da çok büyük örnekleri var. Ben buradan biraz Türkiye'ye dönmek istiyorum. Tamam, Spotify, işte Netflix, bunlar harika şeyler ama biliyorsun bizim Türkiye'de en çok muhatap olunan müşteri segmenti kamu. Kamu diyorum. KOBİ. SMB yani. O yüzden mesela şeyi söyleyebilsen çok güzel olur. Yani hangi tool'ları kullandığından önce veya bulut üzerindeki mesela SMB'deki kullanım senaryoları ne olabilir? Enterprise'daki kullanım senaryosu ne olabilir? Üçüncüsü de public sektörde, yani kamudaki kullanım senaryosu ne olabilir?
Tamam, mesela KOBİ'lere gelecek olursak bu gene hype olan bir konu var Big Data ile birlikte, Internet of Things diye. Muhtemelen sen seversen, hatırlıyorum bana Amerika'dan bayağı bir cihaz siparişi vermiştin. Antik kuntik elektronik devreler.
Burada satmak için onu, üzerine para koyup sattım o yüzden.
yani Internet of Things'e baktığımızda da aslında ciddi derecede data üreten yapılar bunlar ve birbirine tamamıyla bağlayan yapılar. KOBİ'lerde ne gibi bir durum var? KOBİ dediğimiz şey aslında Türkiye'de daha çok üretim odaklı. Küçük fabrikalar olabilir, atölyeler olabilir veya daha büyük fabrikalar da olabilir. Bunlar için de Industrial Internet of Things diye bir kavram atıldı ortaya. Tamamıyla aslında fabrikalardaki makinelerin işlevselliğinin arttırılması, verimliliğinin arttırılması veya arıza tespitinin yapılması gibi yapılar var. Hatta Microsoft'un da globalde case olarak sunduğu bir asansör firması var. Adını tam hatırlayamadım.
Tyson öyle bir şeydi galiba.
Galiba öyle bir şeydi.
Başarı
onda da bütün asansörlerdeki sensörlerle aslında asansörün ne zaman arızalanacağı, arızalandıysa da ne gibi bir arızaları olduğunu, dolayısıyla oraya gidecek
arıza talebi müşteriden gelmeden hemen oraya servisin gönderiyor.
Aynen öyle. Servisin hangi eşyalarla, hangi ürünlerle gideceği ciddi derecede onları optimize eden ve verimliliklerini arttıran yapılar. Genellikle COBİ'lere baktığımızda ben bu şekilde ilerlemin yükseleceğini düşünüyorum.
Enterprise tarafta peki mesela Türkiye'de enterprise dediğimizde ilk aklımıza gelen bankalar oluyor mesela genelde. Çok strict yapılar orada bankalar mesela. Genelde cloud'a çok yaklaşmıyorlar regülasyonlardan dolayı. Halbuki
evet,
regülasyonda tartışılır
dolayı
sadece customer odaklı şeyler buluta taşınamıyor ama peki bu enterprise buna yaklaşamıyorken bu sorunları nasıl çözüyor big data çözümlerini?
Yani şöyle, illaki Big Data ile ilgili, Hadoop ekosistemi ile ilgili bir ürün kullanacaksanız bu illaki sizin bulut bilişim sisteminiz olmasa gerek yok. Hatta tam tersi, normalde ilk çıktığında bu yapılar, Hadoop ekosistemi, sizin kendi lokalinizde tuttuğunuz sunucular üzerine yaptığınız bir işlemdi. Ama bunun kurma maliyeti var, üzerine ürünleri kurmanın maliyeti var ve bunları yönetmenin bir maliyeti var. O yüzden de daha çok işte bulut sistemler üzerinde bu yapılar servis olarak sunulmaya başlandı.
Bir artısı da şu olabilir mi? Bu yapılar 7-24 çalışan yapılar değil bildiğin kadarıyla değil mi? Yani peak yaptığı
7-24
zamanlar
çalışanı da var, çalışmayanı da var. Şöyle, şimdi Big Data çözümlerine baktığınız zaman her ne kadar fiyatı ucuzlasa da gene fiyatları normal yapılara göre biraz daha pahalı. Dolayısıyla bulutun da doğası gereği aslında ihtiyacın olduğu zaman, ihtiyacın olduğu kadar makineyi aç, işlemini yap, sonrasında da makineyi kapat veya daha düşük bir konfigle çalışmaya devam et gibi bir yapı var. Dolayısıyla burada da genellikle kullanım bu şekilde olacaktır. Çok kompleks bir sorgun varsa veya çok kompleks bir data işleme sürecim varsa bunu bulut sistemi üzerinde atıyorum günlük 2 saatlik ihtiyaç duyacağım veya 3 saatlik ihtiyaç duyacağım çok ciddi bir makineyle işleyip sonrasında onu kapatıp geri kalan kısmı kendi tarafımızla işlemek gibi hibrit çözümler de olacaktır ileride.
Süper. Peki o zaman şu an için Microsoft bu noktada aslında çözüm sağlayan public cloud vendorların başında geliyor. Birçok servisi de bulunuyor. Bunlardan biraz bahsedebilirsen süper olur. Ben Azure içerisinde bir data setimi veya bir big data analizimi gerçekleştirmek için neler yapabiliyorum, neler kullanabiliyorum, hangi servislere sahibim? Bunları biraz anlatabilirsen süper olur.
Tabii burada aslında bizim sorunumuzu ilk önce tespit etmemiz lazım. Yani Türkiye'deki genel yapılan sıkıntılardan biri de şu, biz bir Big Data uygulaması yapmak istiyoruz diye giriliyor. Ve bunun üstüne atıyorum çok ciddi derecede yatırımlar yapılabiliyor. Genellikle şirketler cloud dışında lokallerinde de bir sunucu alma maliyetine katlanabiliyorlar. Ama böyle yapmak yerine aslında sorunu ilk başta tespit etmek gerekiyor. Çünkü soruna göre yaklaşacağınız çözüm ve o çözüm için kullanacağınız tool'lar başka. Şimdi sorunlarımızdan ilki nedir mesela? Genellikle BI sistemleri T-1 dediğimiz bir gün eksiyle çalışır. Yani siz bugün en erken günün datalarını görüyor olursunuz. Ama işte müşteriler kimi durumlarda, kimi ihtiyaçlarda bunu real time görmek istiyor olabiliyorlar. Yani şu anda ne oluyorsa atıyorum clickstream ise bu. Clickstream datası önemli bir data. Özellikle COBİ'ler için, ticari şirketler için önemli bir data. Kim şu anda sizin neresinde ne yapıyor, nasıl bir aktiflik içerisinde yapıyor ve nerede churn etmiş, nerede benim sistemi terk etmiş gibi yapılar var. Bunlar için real-time analytics kullanılacaksa mesela real-time özel çözümler var. Bunun Azure'da karşılığı Event Hub ve Event Hub'dan gelen dataları da işleyen Stream Analytics kısmı. Amazon'daki karşılığı bunun Kinesis veya işte Open Source'daki karşılığı da Apache Kafka üzerine yapılıyor bu. Dolayısıyla ilk başta sorunu çözmek gerekiyor. Sorunumuz ne? Real time data'yı işlemek istiyorum. Real time data'yı göstermek istiyorum. O anda anında bir işlemin olmasını istiyorum. T-1 benim için inanılmaz yüksek bir süre. O zaman bu ürünler kullanılıyor. Başka bir sorun ne? Mesela biraz önce dedik ki structured data var, unstructured data var. Unstructured data dediğimiz şey aslında mesela e-ticaret sitelerinde ürünlere yapılan yorumlar veya dizilerin alt yazıları veya kitapların içerikleri, bunlar unstructured. Yani çok fazla işleyebileceğiniz data türleri değil. Şimdi eğer sizin probleminiz buysa bunun için mesela gene Hadoop ekosisteminde Pig diye bir ürün var. Pig bildiğim kadarıyla Yahoo tarafından geliştirilmişti. Sonrasında Apache'ye devredilmişti. Tam emin değilim ama o konuysa eğer probleminiz, bunun üzerine bir işlem yapabilirsiniz. Ama
bunun Azure'daki karşılığı peki Pigin? HD Insight galiba değil
şöyle, siz Azure'da HD Insight kurduğunuzda o size zaten hazır bir Hadoop Hadoop'la ilgili bir altyapısını sağlıyor. Bunun üzerine de Azure'daki HD Insight'e default kurulu gelen işte Hive var, Pig var, Ozi var bildiğim kadarıyla. Bunlar da ekosistemdeki ürünler. Ha, ekosistemdeki ürünler çok değişiyor şu anda. Big Data ile ilgili, çünkü open source olduğu için herkes kendi ürününü çıkartıyor bu sıralar. Hatta belki sen doğru sen paylaşmıştın benimle. Big Data mı Pokemon mu diye bir tane site açıldı. İşte bir karşına isim geliyor, bu ismin Big Data ürünü mü olduğunu, Pokemon mu olduğunu söylüyorsun. Bayağı da zorlayıcı bir site. Sürekli yeni ürün çıkıyor ama en çok kullanılan, ilk akla gelenler, mesela unstructured bir datan varsa veya semi-structured bir datan varsa bunda pig mantıklı geliyor. Çünkü pig'in kullanım alışkanlığı, yazdığın script oldukça rahat bir scripti var ve tamamen sen bunun üzerine işlem yapabiliyorsun. Benim en son işte kurcalamak için yaptığımda şey üzerine bir analiz yapmıştım. Breaking Bad'deki alt yazılarla işte hangi sezonda hangi kelime ne kadar kullanılıyor diye, ki Breaking Bad de gene anılarımızdan biridir. Askerde bana verdin o diziyi, inanılmaz iyi diye ve nefret etmiştim o diziden. Sonrasında izlemeye başlamıştım hatırlarsan.
Niye nefret etmiştin?
Çünkü sana dedim ki askerdeyim, çok büyük canım sıkılıyor. Bana dedim dizi getir.
Bu arada buradan kolluk kuvvetlerine, askerdeki kişilerin neler yaptığına dair bu bilgiler için teşekkürler Koray. İçeri şimdi direkt arkadaşlar seni alacaklar.
Aa, geldiler. onun üzerine sen de bana bu diziyi vermiştin ama dizi çekilir çile değildi o sıralar. Sen bana demedin çünkü ilk sezonun çok ağır yavaş geçer, ve ağır geçtiğini. Neyse, mesela bana dizide en çok kullanılan...
Beğenmediğin dizi yani, 100 yılın en iyi dizisi falan seçildi.
Yo yo, şu anda benim de en beğendiğim diziler arasında da sen bana en önemli key point'i vermemişsin.
Evet.
Ve ben sabah saat 5'te onu izlemeye başlayınca böyle Allah belanı versen bu nasıl dizi diye çemkirmişim. Neyse, o dizideki mesela en çok... İlk akla gelen en inanılmaz karakterlerden biri Jesse Pinkman karakteriydi hatırlarsan ve şöyle bir problem çıktı.
Özü sözleri vardı, bazı sıfatları vardı,
evet, biç. Buraya sansür koyarsan
sevinirim. Ağzına bir sigara koyacağım, gül koyacağım ben.
Ya mesela o kelimeyi bütün dizi boyunca kaç kere kullandı veya sezonlara göre kaç kere kullandı veya en çok kullandığı dakika ne, en çok kullandığı bölüm ne gibi. Tamamıyla unstructured data üzerine bir işleme yapmam gerekiyordu. Onun üzerine bir çalışma yapmıştım. Şimdi de şey yapmaya çalışıyorum. Bir tane şarkı sözünü verip o şarkıdaki bütün kelimeleri hangi dizinin hangi bölümünde hangi karakter tarafından söyleniyor. Breaking Bad değil bu. Yaklaşık 1500 tane dizinin altyazısı üzerine çalışıyoruz. Böyle bir çalışma yapıyorum şu anda da. Eğlence odaklı tamamıyla. Ama bu unstructured data'yı işlemek için güzel bir örnek olduğu için bunu söylemek istedim.
Süper. Peki Azure üzerindeki servislerden bahsediyordun. Müşterilerin bunu kullanabilmesi için neler yapması gerekiyor? Yani bir Azure subscription'ın içerisinde başlatıp lokale bir yatırım mı yapmaları gerekiyor? Yoksa direkt Azure üzerinden mi kullanıyorlar?
Bu arada... bu arada daha bitirmedim. Daha bu sadece bir problem. Hani dedik ya, problemleri çözüyoruz.
Tamam.
Şimdi real time'sa stream analytics çözüyoruz. İşte unstructured dataysa veya semi unstructured dataysa pick'le çözüyoruz. Bir de şöyle bir yapı var. Mesela şirketlerde şöyle bir durum da olabiliyor. Ya benim datalarım structured bir data, tablo mantığında bir data ama inanılmaz derecede yüksek bir veri geliyor ve ben bu verileri her gün kendi tarafımda sunucumda saklamak istemiyorum. Çünkü disk maliyeti var. İşte bu disklerin üzerinde yarattığınız indekslerle ilgili maliyetler var, bakım maliyetleri var. Bunun için de mesela Hive kullanılıyor. Hadoop ekosistemi üzerinde. Hatta işte Hadoop'un data warehouse sistemi olarak geçiyordu bir dönemler. Şu anda çok fazla o niyetle kullanılmasa da. Özelliği de aslında terabaytlarca, petabaytlarca structure veriniz üzerinden herhangi bir yeni bir dil öğrenmeden SQL scriptlerini yazarak, PostgreSQL'e çok benzer bir scripti var. Yine Sally Gillis From'la data çekmenizi sağlayan bir yapı. Ama mesela buna karşılık şöyle de bir yapı geldi. Ya eğer senin derdin tamamen structured dataysa ve tablo işte select yıldız from bildiğin SQL cümleleriyle işlem yapmak istiyorsan ama Hadoop'ta öğrenmek istemiyorsan, bununla ilgili mesela yakın tarihte Azure Data Warehouse diye bir ürün çıktı. Azure Data Warehouse aslında petabyte scale SQL mantığında işleyen, petabyte'larca datayı SQL üzerinde işleyebildiğim yeni bir Azure'un servisi. O yüzden dedim yani problem neyse ilk önce o problemi tam teşhis edip o problem üzerine hangi ürünü kullanacağımıza karar vermemiz daha doğru. Ki daha bunun işte Spark'ı var, HBase'i var, NoSQL dünyası var, var da var.
Peki bir MVP olarak, burası önemli, bir MVP olarak yani tamamen
Kazık soru geliyor.
bağımsız bir kişi olarak değil, bir MVP olarak Microsoft'un bu Big Data'ya yaklaşımını nasıl buluyorsun son yıllardaki? Yani biliyorsun cloud'a odak inanılmaz arttı Microsoft'ta. İçerideki
Mobile first, cloud first.
evet, inanılmaz bir şekilde içerideki engineer tarafında işte yeni alınan kişilerde her noktada bir cloud odağı var. Burada Big Data bakışını nasıl görüyorsun? Önceden nasıldı sana göre dışarıdan bakan biri olarak? Çünkü son 2 yıldır MVP'sin, Microsoft'la çalışıyorsun ama diğer vendorlarla da çok çalıştın. Biliyorsun ekosistemi. Microsoft burada mindset'ini biraz değiştirdi mi son yıllarda?
Ya özellikle yeni CEO'nun gelmesiyle ben çok değiştirdiğini düşünüyorum ve bayağı şaşırtıcı hareketler yapıyor.
Benim CEO ile
Çünkü
fotoğrafım var böyle biliyorsun.
ben de geçen hafta Ankara'daydı. Ondan önceki son konuşma benimdi.
Aynı otelde kaldık falan deme de.
Yok, sadece konuşma benimdi. Orada da bir Big Data üzerine bir konuşma yapmıştık. Orada da vurguladı. Ya artık şirketler operasyonel verimliliğini arttırmak için veya aklına ne geliyorsa bunlar tamamen data oriented olmaya başladı. Biraz önce dediğim gibi Netflix'ten işte Spotify'a veya bizim kendi şirketimizde de tamamıyla bir karar alınacaksa bu stratejik de olabilir veya mevcut kararları ölçümlemek de olabilir. Tamamen dataya yöneliyoruz. Dataya yönelince aslında ister istemez her şey Big Data üzerinde olmaya başladı ve Microsoft bu konu üzerine çok ciddi yatırım yaptığı çok belli. Hemen hemen 1-2 ayda bir yeni bir ürün çıkıyor veya o ürünlerle ilgili yeni bir gelişme çıkıyor. Kimi zaman rakiplerinden önde de olabiliyor bu konularla ilgili. Kimi zaman geriden takip ediyor ama mesela rakiplerinin ihtiyaç eksilerini bulup o eksilerine göre çok daha düzeltmiş bir şekilde de bu ürünü geliştirebiliyor ve müşteriye sunabiliyor. Ama orada dediğim gibi ihtiyaca yönelik çok fazla ürün var ve bu ürünleri de olabildiğince kolay sunmaya çalışıyor. Nedir bu mesela? Stream Analytics dediğimiz kısımda Real-time analytics dediğimiz kısımda sunduğu Event Hub üzerinden Azure Stream Analytics'e siz datanızı analiz edebiliyorsunuz ve Stream Analytics'teki tek bilmeniz gereken şey SQL. Dolayısıyla siz zaten SQL'i biliyorsunuz. SQL'e ek olarak ilave gelen birkaç tane fonksiyon var. Siz o fonksiyonlarla bütün real-time işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Halbuki muadillerine baktığımızda, bunun işte Apache Kafka'ya veya diğer ürünlere baktığımızda sizin hep yeni bir şeyler öğrenmeniz gerekiyor. Ya yeni bir programlama dili öğrenmeniz gerekiyor ya da işte Java odaklı, Java ile ilgili bir şeyler bilmeniz gerekiyor. O yönden çok daha güçlü bir hale gelmeye başladı. İlerleyen vakitlerde de olabildiğince çok ciddi referanslarla bu işi çok daha fazla zenginleştirdiğinde bence ilk akla gelen isimlerden biri olacak.
Süper.
Şu anda da öyle de zaten sadece biraz daha ürünler çok güzel. Sadece bu ürünlerin çok daha fazla kullanılması gerektiğine inanıyorum.
O da zaman alacak tabii. Zamanla olacak bir şey. Ama en azından burada büyük oyuncu olmak istediğini ya da büyük oyuncu olduğunu mesajını vermeye başladı
Ya
bence Microsoft.
büyük oyuncu olduğu çok belli. Ve işte dediğim gibi sürekli yeni bir şey çıkıyor ve artık İtiraf etmek gerekirse takip edemez olmaya başladım. Bir yandan HD Insight'a bakıyorsun, bir yandan Azure Data Warehouse'a bakıyorsun. Hop onlara bakarken Azure Machine Learning var. Azure Machine Learning ile Stream Analytics'i bağladılar veya işte bunlara bakarken bir yandan SQL Server 2016 çıktı. Onda da R desteği var ve R bir Machine Learning programlama dili. Onunla neler yapabilirime bakıyorsun. Yani hemen hemen her gün bana bu konuyla ilgili bir update, yeni bir bilgi, yeni bir ürün veya feature çıkıyor. Bunları araştırıyoruz ve Microsoft'un da bu konu üzerine inanılmaz yatırım yaptığı aslında buradan çok belli oluyor.
Peki sen yani yılların Big Data'cısı olarak
Yok, ben Big Data ile ilgili çok aşırı bir uzmanlığım olduğunu söyleyemem. Sadece Business Intelligence alanında bir ciddi derecede uzmanlığım vardı. Big Data ile de ciddi derecede uğraşıyoruz.
Tamam,
Yani
senin gibi
buradaki Big
birisi, bir dakika,
Data dediğim şey
sorumu sorabilir miyim
Hadoop
lütfen? Lütfen
ekosistemine
sorumu
ait.
sorabilir miyim?
Tamam.
Sesini kesebiliyorum buradan biliyorsun. Yani tecrübeli birisi olarak mesela benim gibi birisi veya eminim bu videoyu sadece development background'ı olan veya BI'cılar veya işte big datacılar izlemeyecek. IT pro'lar da izleyecek. Ve biliyorsun artık dünyada bunlar entegre olmaya başladı. Yani sadece ben IT projuyum deyip bu noktada ilerleyemiyorsun. Bir şekilde bir entegrasyonu yaptığında kendini farklılaştırabiliyorsun. Bunu test etmek isteyen insanlar, ben bir giriş yapmak istiyorum, İşte Azure üzerindeki bu servislerle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum diyen kişiler ne yapmalı? Bunun için bir bedel mi ödemeliyiz, kolumuzu mu kesmeliyiz, ne yapmalıyız? Ya da yani nasıl başlayabiliriz, anlıyor musun?
Bu
Ben mesela
kişiler
Big Data mı
DevOps deniyor, değil
üretmem
mi?
lazım? 1 terabaytlık disk alıp onun içine işte TXT dosyasını 1 terabayta kadar kopyalayıp, görüyorsun ne kadar saçma önerilerle görüyorum. O
Sen
yüzden
yaparsın ama bunları
böyle
biliyorum.
birine başlangıcı nasıl yapmasına dair biraz fikir verirsen süper olur.
Ya şöyle, bu dediğin kişiler DevOps deniyordu, değil mi? Yani artık
DevOps
IT
aslında biraz daha
kol
farklı. DevOps, development ekipleri bir uygulamayı production'a sunmak isterken operasyonel ekip de o uygulamayı alıp production'a sokmakla görevli. Ama DevOps diyor ki bende çalışıyor. Operasyon bunu production'a koyuyor, diyor ki bende çalışmıyor. Böyle bir konflikt var. O yüzden DevOps dediğimiz o gene hype word'lerden bir tanesi. DevOps dediğimiz kavram. Bu da DevOps diye bir şey yok, ya da DevOps Engineer diye bir şey yok. DevOps sadece bir logical entity orada aslında. DevOps dediğimiz kavram, bu ikisi arasında entegrasyon olması, birbirlerine haberdar olması gibi bir şey. Ama bunun gibi birçok entegrasyon var artık enterprise'da. O yüzden IT pro tarafındakiler de bence Big Data ile ilgili genel kavramı anlamak dışında bu testleri, başlangıcı nasıl yapabilirler?
Şöyle, ya illaki bir data almalarına
Şu an
gerek yok. Bu arada
güneşten
sen bir
ölmek
perdeyi
üzereyim
çekersen.
dedi. Bu arada yani bayağı kapatıp dışarı çıkmak istiyorum. Çünkü 4 aydır ilk defa falan güneş açıyor burada.
Değil mi? Yağmurlu.
Evet.
Alışkınsın sen. Neyse, konumuza dönecek olursak, ya eskiden şöyle bir olay vardı. Özellikle benim üniversite dönemimi de hatırlıyorum. İşte bir şey analiz etmeniz gerekiyor. Benim data ihtiyacım var diyorsunuz. Hatta ben böyle adli tıpa gitmiştim. Adli tıpta ne datası deyip beni geri göndermişti.
Adli
Güya
tıptan data almak için mi gittin?
evet, insanların ölüm yöntemlerini falan, böyle senin zamanda bizim bütün liseye yaydığın bir
Orayın
Show No
karanlık bir
Mercy diye bir
site.
site vardı, hatırlıyorsun değil mi?
Ne, hangi site?
Bütün üniversite şey lisenin bilgisayarlarını kurduğun Show No Mercy diye bir
Evet,
site vardı.
evet, evet,
İşte
evet.
bunlar hep
İntihar
onun yan
edenler vardı
etkileri.
onun okulda ya. Çok duydum.
Neyse, oradan aslında adli, ya şöyle, data mining ile ilgili yazılar okuduğumda en çok kullanılan yerlerden birinin adli tıp olduğu ile ilgili bir yazı okumuştum. O yüzden de adli tıpa gitmiştim. Tabii onlara da ne datası deyip geri göndermişti. Veya siz bunu, ben illa işte big data ile ilgili çözümler yapmak istiyorum, bununla da ilgili benim data ihtiyacım var dediğinizde, şirketler diyor ki privacy'den dolayı veremeyiz. Ama
Evet,
şu anda data üretmek çok kolay. Ve bir dünya, özellikle Amerika'daki işte New York'a veya diğer büyük eyaletlere, şehirlere baktığımızda bunların public verileri açık bir şekilde duruyor.
evet.
Veya Dünya Sağlık Örgütü'ne baktığımızda ciddi derecede dataları açık bir şekilde duruyor. Veya siz kendiniz bir problem üretebilirsiniz. Dediğim gibi bu, mesela işte biraz önce Breaking Bad'den ve dizilerden bahsettik. Aslında tek yaptığım şey altyazı indirme sitelerinden girip o altyazıların tamamını indirip ondan sonrasında bunu cloud'a atıp orada da big data üzerine çalışmalar yapmaktı. Yani datayı siz istediğiniz yerden alabilirsiniz. Sadece bir problem bulun kendinize.
Evet.
Veya işte Redgate gibi third party ürünlerde data generator tool'ları var. Siz eğer atıyorum Clickstream üzerine bir data tutacaksanız, database'inizde siz o şemayı tasarlarsınız. Tasarladıktan sonra da bu tip ürünlerle, işte biraz önce senin dediğin gibi bir terabaytlık bir disk dosya yapmayın da, atıyorum 10 megabaytlık, 100 megabaytlık dosyalarla böyle binlerce dosya oluşturup o dosyaları üzerinde çalışma yapabilirsiniz. Yani bu konuları öğrenmek için en basit kısım datayı tedarik etmek artık. Bu arada
Peki Azure'daki tool'larda nereden başlamalıyız?
Azure'daki tool'larda siz HD Insight hesabı açtığınızda zaten size bir galeri kısmı var, örnek kısmı var. Artık tutorial'lar çok iyi. Ve orada işte Stream Analytics ile ilgili baktığınızda Twitter üzerinden analiz yapma ile ilgili bir örnek var. Veya Hadoop'ta işte Mahout
Süper.
diye bir ürün var Hadoop ekosisteminde. Mahout'ta Machine Learning algoritmanı çalıştırabildiğiniz bir ürün, komponent. Onunla ilgili örnek var. Yani siz zaten şey yaptığınızda, Azure üzerinde bir hesap açtığınızda test edebileceğiniz, kullanabileceğiniz bir ton veri örneği orada var. Siz ama bunları daha da komplikeleştirmek istiyorsanız, dediğim gibi istediğiniz şekilde o datayı tedarik edebilirsiniz.
Süper. Benim sorular bu kadar. Zaten kısıtlı
Bilginde.
kim olduğu konu olduğu için soru bu kadar çıkabiliyor. Ama bence gayet güzel anlattın. En azından çok başarılı bir overview oldu. Hemen ben şu an solda data kopyalamaya başladım text dosyalarını. 1 TB'a ulaşınca sana haber vereceğim. Maille
Bende hazırı var, gönderirim istersen.
Postayla.
Evet, 13.000 tane dizinin altyazısını hazırladık şu anda.
Aslında bu harika bir senaryo bence. Yani direkt başlangıç yapabilmek için
Ya bu
dediğin
şeyden
gibi problemi
aklımıza ya.
oluşturup.
Bu Obama'ya Daft Punk'ın Get Lucky şarkısını söyletmişlerdi. Bilmiyorum, biliyor musun?
Evet,
YouTube'da
evet.
Get Lucky Obama yazarsanız ilk karşınıza çıkan şey. Ya bunun biraz daha böyle bir eğlenceli hale getirelim. İstediğimiz şarkıyı istediğimiz dizideki adamlar söylesin gibi bir problemle çıktık ortaya ve işte ilk yapılacak şey dediğim gibi dizilerin altyazısıydı. Şu an onların üzerine çalışıyorum ama bunun gibi bu tamamıyla sizin aslında kendi kendinize problem üretmenizle alakalı. O
Aynen
problemi
öyle.
ürettiğinizde sonrasında nasıl işleneceğini bir şekilde öğreniyorsunuz.
Peki son olarak benim gördüğüm ve çok da beğendiğim nasıl diyeyim sitelerden bir tanesi. Direkt kendime de kullandım. Son zamanlarda senin de dahil olduğun projelerden bir tanesi bildiğim kadarıyla. Fakat iyiyedik.com'du galiba, değil mi? Bu
Evet.
data üzerinde çalışmanın ve sonucunda da çok eğlenceli bir çözüm, bir output çıkarmanın güzel örneklerinden bir tanesi. Biraz bahsedebilir misin ondan?
Tabii fakat iyi yedik. Yemek sepetindeki kullanıcıların kendi datalarıyla veya kendiyle ilişkili olan dataların günlük olarak işlenmesi sonucu çıkan bir yapı.
Yemek
Aslında dört
sepetinde de çok büyük bir data var, değil mi? Aslında
Evet,
baktığımızda.
yani baktığınızda ciddi derecede bir data var. Bununla ilgili istatistikler zaten Yemek Sepeti'nde yayınlanıyor. Yani çeşitli yerlerde de görebilirler arkadaşlar search ederlerse. Fakat yedik şöyle, aslında dört ana modülden oluşuyor. Bunlardan en çok ses getirmesini beklediğimiz ve getiren kısmı data, şey video kısmı. Video kısmı sizin siparişlerinize göre değişen bir şekilde size özel video oluşturuyor ve sizin geçmişinizi gösteriyor. Bunu geçmişte Facebook yapmıştı veya şu anda işte Spotify yaptı. Last Year Music diye bir mikro siteleri var ve sizin işte geçen sene Spotify'da kaç dakika dinlediğiniz, en çok hangi müzik grubunu dinlediğiniz gibi yapıları var. Bizimki de ona benzer bir yapı. Bu yapı ile birlikte günlük 10 milyar satır civarında bir veri işleniyor. Ve bu illaki sizin sipariş vermenize gerek yok. Sipariş vermeseniz de işleniyor. Çünkü sizin adınızla veya sizin semtinizde olan kişilerle sıralamanız değişmiş olabiliyor. Sen Londra'sın ama atıyorum ben
O
adım Koray.
doğru.
Koraylar arasında kaçıncı sıraya düşün
Statik
lahmacun
veri değil o yani.
siparişinde veren? Yok. Yani sen hiç sipariş vermesen de değişiyor bu. Dolayısıyla her gün biz bunlarla ilgili hesaplamaları yapıyoruz arka tarafta. Bu hesaplamaları
Yani ben bir ay
tamamen
önceki videomla şu an bir daha baktığımdaki video
farklı.
farklı. O süpermiş.
Aslında senin aynı çünkü sen bir aydır Türkiye'ye gelmediğin için Yemek Sepeti'nden sipariş vermemişsindir ama
Yok, veriyorum
kardeşinin
orada.
farklı.
İşte akrabalarıma falan gönderiyorum.
Tamam, reklamları bitirelim. Günlük olarak değişiyor.
Süper.
Ve bu sebeple de işte dediğim gibi yaklaşık 10 milyar civarında bir satır işleniyor. Günlükte 750-800 milyon satır output üretiyor. Siz bu outputların sonucunu görmeye başlıyorsunuz. Fakat iyi yedik. Hem Türkiye'de ilk olmasından dolayı hem de globalde de aslında ilklerden biri ve çok eğlenceli bir şekilde kişinin karşısına çıkmasından dolayı ciddi derecede olumlu tepkiler aldı. İşte yanlış hatırlamıyorsam şu anda 10'un üzerinde ödül aldık. Hatta birini geçen 2-3 gün önce aldık. Bakalım bunun gibi daha çok ürünler çıkacağını düşünüyorum.
Şu an herkes girip aslında oradan Yemek Sepeti account'ı varsa, ki Türkiye'de neredeyse herkesin bir Yemek Sepeti account'ı var artık. Facebook gibi oldu. Girip kendisine ait datayı, sizin arkada aslında işlenmiş datayı görebiliyor, değil mi?
Tabii.
Süper. Süper.
Adını bu arada sansürlü isimler kullanmadıysa. Enteresan profillerle de karşılaştık da orada.
Ya, çılgın çocuk 17 falan gibi mi?
Yani Adolf Hitler koyan falan olabilir belki. Veya siyasi bir isim koymuş olabilirler.
İyiymiş, evet.
Ya
Güzel.
bunları
Ben
gördüğüm için
kendi
söylemiyorum ama
ismimi
bu
açıklamamam.
tarz şeyler var. Bu tarz filtrelerimiz var.
Güzel. Okey. Teşekkürler Koray. Bence
Ben
gayet
teşekkür ederim.
keyifliydi. En azından kariyerimde önemli bir kesintiye sebep olmana rağmen arkadaşlığımız devam etti ve bugün burada gene teknolojiyle ilgili konuşabiliyoruz. Bence harika bilgiler verdin. Ama seninle daha fazla session yapacağımızı umuyorum ileride. Çünkü Azure üzerinde senin hakim olduğun bir sürü machine learning ile ilgili mesela konuşmak istiyorum seninle. Farklı session'larda tekrardan görüşürüz diye umuyorum.
Seve seve.
Tekrardan teşekkürler. Kendine iyi bak.
Görüşmek üzere.
Teyzemlere, amcamlara selamlar. Görüşürüz.
Hadi görüşürüz.